Ayrım 11, Umutlar ve İdamlar, Altan Öymen, sayfa 107, 4. bölüm, sıkı yönetimdeki durum. Orhan Birgit önce sıkı yönetime gitti. Serbest bırakıldı ama serbest kalamadı. Ben de iki amaçla çantamla sorguya çekilecek olanlar sırasındaydım. İsmet İnönü'nün o zamanki hakimlerle ilgili sözleri, ne yaparsanız yapın, hakime budur budur diyorsunuz. Nihayet adam bir saat sonra emekliye ayrılacağını bildiği halde nihayet bir gün geliyor yapamam diyor. Burada bir fotoğraf Efkaf apartmanlarının. Efkaf apartmanları Cumhuriyet döneminde ulusal mimarlık akımının özelliklerine uygun olarak Mimar Kemalettin tarafından tasarlanmış ve inşaatı 1930'lu yıllarda tamamlanmış iki büyük binadır. Binaların bir kısmı konut ihtiyacını karşılamak için yapılmıştı. Bir kısmı ise büyük davetler ile sahne gösterilerine müsait olarak inşa edilmişti. Devlet tiyatroları oyunları da ilk defa o binada sahneye konulmuştu. 1960 yılında ise binaların bazı bölümleri sıkı yönetime tahsis edilmişti. 7 Mayıs Cumartesi günü sıkı yönetime gitmeden önce gazeteci arkadaşlarıma telefon açıp Orhan Birgit'in durumunu öğrendim. Daha sonra kendisi de anılarında anlatacaktı. Şunlar olmuş. Bir gün önce 6 Mayıs günü öğle vaktinde polisler onu geceleri kaldığı akraba evinden aldıktan sonra önce sıkı yönetim merkezine götürmüşler. Benim o gün gitmek üzere olduğum Efkaf apartmanındaki merkeze. Sıkı yönetimin savcıları, hakimleri orada çalışıyormuş. O gün önlerine çıkarılan şüphelilerin sayısı fazlaymış. Çoğu 555K gösterilerine katılanlardan veya katıldıkları ihbar edilenlerdenmiş. Birgit kendisine sıra gelmesini epey beklemiş. Sırası gelince bir hakimler heyetinin önüne çıkarılmış. Hakimler bakmışlar, incelemişler. Birgit hakkında yapılan ihbarları ciddi bulmamışlar. Takipsizlik kararı vermişler, şüpheliyi serbest bırakmışlar. Haberin buraya kadarki bölümü çok iyi, fakat bunun arkası da var şöyle. Orhan Birgit'in bu serbest bırakılma kararına rağmen serbest kalması sadece yarım saat kadar sürmüş. Konuğu olduğu eniştesinin bahçeli evlerdeki evine varınca kapının önündeki siyah bir arabadan inen üç polis ona bizimle geleceksiniz demişler. Birgit'in nereye gideceği sorusuna cevap vermeden onu arabaya bindirip Çankaya'ya Cumhurbaşkanlığı Köşkü yerleşkesindeki baş yaverlik bürosuna götürmüşler. Baş yaver onu bir çeşit özel sorgudan geçirmiş. Birgit'in tahkikat encümeni önünde doğru dürüst ifade vermediğini, bildiklerini söylemediğini, öğrendiğini bildirmiş. Bu tutumundan vazgeçmesi gerektiğini ima etmiş. Birgit oradan da serbest olarak çıkıp misafir kaldığı akraba evine dönmüş, geceyi orada geçirmiş. Ama ertesi gün, yani benim sıkı yönetime gideceğim 7 Mayıs günü, tahkikat encümenindeki olağan sorgulanmalarından biri varmış. Ulus'ta 1. Meclis binasının arkasındaki bürosunda çalışan encümenin önüne çıkacakmış. Baş yaverin Birgit'i o sorgudan önce makamına getirtip nasihatte bulunması tabii ilginçti. Cumhurbaşkanının encümen çalışmalarını ne kadar yakından izlediğinin göstergelerinden biriydi. Aynı zamanda da o dönemin siyasi şüphelilerinin haklarında mahkemelerce takipsizlik kararı verilse bile takiplilikten kurtulamadıklarını gösteriyordu. Polis takibatı yetmezse sıkı yönetim sorgusu. O da yetmezse Cumhurbaşkanı yaverinin özel sorgusu, o da işe yaramazsa tahkikat encümeni sorgusu. Bu sayfada Orhan Birgit'le ilgili bir fotoğraf var. Fotoğrafın üstünde Cumhuriyet Gazetesi fotoğraflarıyla Cumhuriyet'in 80 yılı yazıyor. Alt yazısını okuyalım. Birgit'in o sistemin önemli bir hedefi olmasının nedeni de konumuydu. İstanbul'da genç bir CHP'li olarak gerek gençlik kollarında, gerek ana kademede üstlendiği görevlerdeki yoğun çalışmalarıydı. Başta İnönü olmak üzere genel merkez yöneticilerinin faaliyetleri sırasında ön planda yer alırdı. Fotoğrafta İnönü'nün bir mitinginin yönetici kadrosunda Turhan Feyzioğlu ile Kemal Beyazıt'ın arasında... 1960 yılının ilkbaharında ülkemizdeki iktidar ile onun kurduğu tahkikat encümeni ve ilan ettiği sıkı yönetimden oluşan üçlü baskı sistemi böyle işliyordu. 7 Mayıs 1960 sabahında Orhan Birgit ile ilgili olarak telefonla aldığım haberlerden sonra benim durumum ise şöyleydi. Kocatepe'de oturduğumuz apartman dairesinden çıkıp sıkı yönetimdeki sorguma gitmek üzereydim. Tabii üniformamı giymiştim. Askerliğim bitmek üzereydi ve izinliydim. Ama askeri bir makama gidiyordum. Aysel tutuklanma ihtimaliyle birlikte serbest bırakılma umudunu da gözeten iki amaçlı çantamı hazırlamıştı. Bu biraz büyükçe olmakla birlikte görünüşü açısından tam bir evrak çantasıydı. Eğer serbest bırakılırsam bir evrak çantası her gün her yere taşınır durumunda bir anormallik olmayacaktı. Eğer gözaltı sürem devam ederse veya tutuklanırsam tıraş takımından çamaşıra gömleğe kadar ilk birkaç günün tüm ihtiyaç eşyası yanımda olacaktı. Gerisi evden sonradan gönderilip tamamlanabilirdi. Yaptığınızdan memnun musunuz? Öğle yemeğini evde yedikten sonra çıktım, bir taksiye bindim. Efkaf apartmanlarına dedim. Efkaf apartmanları Ankara'nın Cumhuriyet dönemindeki ünlü apartmanları. O zamanki milli mimari akımına uygun olarak devlet eliyle yapılmış ilk büyük binalardan. Şoföre bir de açıklama yaptım. Orası şimdi sıkı yönetim binasıymış dedim. O açıklamayı şunun için yaptım. Çünkü orada iki tane Efkaf apartmanı var. Sıkı yönetimin bulunduğu bina hangisi onda tereddütüm vardı. Birinde küçük tiyatronun sahnesi vardı. Ama o apartmanların binaları büyük ve yüksekçe. Aynı binaya hem tiyatro sığabilir hem de sıkı yönetim mahkemeleri. Zaten binaların dışa dönük kapıları da birkaç tane. Yani ikisi de olabilir sıkı yönetim binası. Fakat bir sorun çıkmadı. Şoför sıkı yönetime hangi binanın hangi kapısından ulaşıldığını zaten biliyormuş. Tamam dedi, gittik. Ulus Meydanı'na varmadan önce Gençlik Parkı kavşağından İstasyon Caddesi'ne doğru giden sağdaki ilk büyük apartman. O sırada sıkı yönetim komutanlığı yönetiminde olduğu da zaten önündeki trafikten anlaşılıyor. Askeri cipler var orada. Kapılardan girip çıkanlar arasında da üniformalılar çok. İçeri girdim, kendimi tanıttım, niçin oraya geldiğimi anlattım. Beni o sırada kapının arkasında durup girip çıkanları izleyen bir general vardı, onun önüne götürdüler. Askeri selam ile tanıttım kendimi. General kibar bir tavırla ama soğuk bir ifadeyle, ''Yaptığınızdan memnun musunuz?'' dedi. Durumu anlattım, ''Generalim'' dedim. ''Niçin çağrıldığımı ben de henüz bilmiyorum. Eve gelen subaylar da söylememişler. Sadece buraya gelmem gerektiğini söylemişler.'' Peki o zaman götürsünler sizi yukarıya. Niçin çağrıldığınızı orada söylerler. Yukarıya dediği yere yüksek tavanlı zemin katından merdivenle çıkılıyor. Bir as subayın yönlendirmesiyle oraya çıktım. Yukarısı çok kalabalık. Orada da geniş bir hol var. Koridorlarda kimi kapalı kimi açık kapılar. Açık bir kapının önünden geçerken baktım. İçeride hakim ve veya savcı cübbesi içinde çalışanlar var. Ama cübbenin altından üniformaları görülüyor. Yani askeri hakimler ve savcılar. Karşılarında siviller var, herhalde sorguya çekilenler. Ama hol veya geniş bir koridor diyebileceğimiz yerde de çoğu sivil kıyafette küçük küçük gruplar. Bir de duvarlara dayalı oturulacak banklar. Oradakilerin bir kısmı oturuyor, bir kısmı ayakta. Beni götüren as subay, buyurun oturun dedi. Hüviyetimi istedi, cebinden kağıt kalem çıkarıp not etti. Siz oturun dedi, ben şimdi gelirim. DP'nin 7 Mayıs girişimi. Banklarda oturanların hepsi sivil, askeri elbiseli olan benim. Bir kısmı herhalde benim gibi 555K şüphelisi. Oturduğum yer bir bank, önünde de sandalyeler var. Oturanların çoğu genç, en yakınımdakine sordum. Hayrola nedir mesele? Subay kıyafetliyim ya, beni de sıkı yönetim mensubu sandı herhalde saygılı bir sesle. Vallahi bir suçum yok efendim dedi. Ben Demokrat Partiliyim. Mahalledeki arkadaşlar haber verdi. Bir toplantı yapacakmışız, sen de gel dediler. Beraber çıktık yola. Ama bir yere gidemedik, buraya geldik. Ben tabii artık lafı uzatmadım. Demek ki karşıt gruplardanız. O günkü 7 Mayıs girişimiyle ilgili olarak oradaymış. Geçmiş olsun, hayırlısı olsun gibi sözlerle konuyu kapattık. Şimdi burada bir parantez açayım. 7 Mayıs girişiminin ne olduğunu özetleyeyim, daha sonra ortaya çıkan bilgi ve bulgulara dayanarak. Sonradan Yassıada duruşmalarında da gündeme gelecek olan o gelişme için Ankara güvenlik sorumlularının verdiği ifadelerde bunun ayrıntıları var. Dönemin Ankara Emniyetinin 3. Şube Müdürü Kenan Koç'un ifadesi şöyle. 7 Mayıs günü Kızılay noktasında ilk günkü gibi bulunuyordum. Bir sürü kasketli kişi Kızılay civarını doldurmuştu. Çoluk, çocuk, kadınlar. Kızılay binası gözükmez hale gelmişti. Birinci şube müdürü Niyazi Bicioğlu ve İsmail Küntay emniyet müdürüne telefon ederek bunlar buradan çıkmazsa vazife göremeyeceğimizi ve bir tek polise vazife tevdi edemeyeceğimizi bildirdik. Aynı konuda Ankara Emniyeti 1. Şube Müdürü Niyazi Bicioğlu'nun değerlendirmesi de bu toplantının Kızılay'a çok yakın yerdeki CHP Genel Merkezi'ne yönelik olabileceğiydi. O ifadesinde konuyu Ankara Emniyet Müdürü Cemal Gökten'e telefonla bildirip "Bence buraya yapılacak bir teşebbüs bütün memlekete sirayet edebilir" dediğini söylemişti. Belirttiğine göre Emniyet Müdürü Gökten'in ona söylediği de şudur. Vali ve örfi idare kumandanı dahiliye vekilinin yanına gittiler. Herhalde bir karar düşünecekler. Gene tanık ifadelerine göre Kızılay'daki bu toplanmayı organize edenlerin Demokrat Parti'nin Ankara İl Merkezi'nde bulunduğu tespit edilmiş ve topluluğun dağıtılması gerektiği onlara bildirilmiştir. Bir yandan Ankara valisi ile sıkı yönetim komutanının İçişleri Bakanı ile yaptığı temaslar, bir yandan Ankara Emniyet Müdürü ile şube müdürlerinin Demokrat Parti il yöneticileri ile yaptığı görüşmeler sonunda Kızılay'da bulunan 1000-1500 kişilik topluluk il başkanlığının müdahalesiyle dağıtılmıştır. O gün benim de bulunduğum sıkı yönetim mahkemesine getirilmiş olanlar da herhalde o polis müdahalesi sırasında caydırıcı önlem olarak gözaltına alınmış olanlardı. Sonuç olarak Demokrat Parti'nin Ankara İl Örgütü, Ankara Emniyetince başlatılan girişimin sonucunda daha önce attığı adımı geri alma esnekliğini gösterebilmişti. Ancak parti yönetiminin bazı birimlerinin 1960'ın Mayıs ayındaki o günlerde tam tersine bir çizgiyi sürdürmekte olduğu anlaşılıyordu. Muhalefete ve bir kısım basına karşı daha sertleşen politikalar izlenmesi talepleri DP Genel Merkezi'ni de etkilemekteydi. Bunun bir örneğini bundan sonraki bölümde göreceğiz. Her zamanki bir olağan şüpheli. Kalktığım Ankara'da sıkı yönetim binasının üst katında sorgulanmamı beklediğim yerde dolaşıyorum. Tabii bazılarının benimki gibi 555 K'cı oldukları da belli. Aralarında konuşurken kulağıma çarpan sözlerden anlaşılıyor. Birden bir tanıdık yüz gördüm, önümden geçiyor. Gözlerime inanamadım. Supi Taşhan, şair, avukat, yanında bir sivil var, sivil polis olabilir. Birkaç kişi daha var ama mesafeli duruyorlar. Supi Taşhan, Ankara'daki milli mücadele dönemindeki Taşhan Oteli'nin sahibinin oğlu, yani mamulk sahibi. Ama o zamanki Ankara'nın en ünlü solcularından. Postane Caddesi'nde Şükran Lokantası'nda veya Kürt Mehmet Meyhanesi'ndeki Mehmet Kemalli, Fethi Giraylı, Fahir Aksoylu şairler sanatçılar ekibinin mensuplarından. Daha önceki kitaplarda anlatmıştım, benim de zaman zaman katıldığım sohbetlerin ağabeylerinden. Hemen yanına gittim. Eski neşesi yoktu, canı sıkkındı. "Hayrola?" dedim. "Hastayım," dedi. "Üşütmüş, ateşi varmış ama alıp oraya getirmişler. Herhalde dönemin emniyet birimlerindeki nerede gösteri varsa orada komünist parmağı vardır. Supi Taşhan da komünisttir. Öyleyse içeri alalım mantığıyla." 1955'teki 6-7 Eylül olayları sonrasında İstanbul'da Aziz Nesin, Kemal Tahir ve arkadaşlarına uygulanan gözaltı kararlarındaki gibi Taşhan'la daha fazla konuşamadık. Biraz subay geldi, çağırdı. Onunla beraber başka yere gitti. Bu Supi Taşhan'ı son görüşüm oldu. Daha sonra serbest bırakılmış ama o sırada başlayan hastalığı devam etmiş. Bir süre sonra vefat ettiğini haber alacaktık. Supi Taşhan götürüldükten sonra benim oradaki bekleyişim saatlerce devam etti. Allah'tan Aysel iki amaçlı çantama bir paket bisküvi koymuş. Akşam yemeği vaktindeki açlık duygumu yenmeme yardımcı oldu. Sonuçta vakit herhalde gece yarısına yaklaşmıştı ki mübaşir adımı bağırdı. İki ihtimale karşı hazırlanmış olan çantamı oturduğum yere bıraktım. Yanımda oturan yaşlıca bir zata "size zahmet" işareti yaptım, içeri girdim. Mahkeme heyetinde 3 askeri hakim vardı. Ortadaki hüviyet tespiti yaptı, sonra aralarında alçak sesle konuştular. Ortadakinin kaşları çatıktı ama belli ki kızgınlığının hedefi bana yönelik değildi. Önündeki kağıtları karıştırırken yanındakilere "bu ne biçim iş" diye şikayet eder gibiydi. Söylediklerinden işitebildiğim bir cümle şu oldu: ortada bir tek şahit bile yok. Sözü doğru işittiğim sonucu açıklarken anlaşıldı. Hakkımda o zamanki deyimiyle Adem-i takip, yani takipsizlik kararı vermişti. Bana da serbestsiniz diye kapıyı gösterdi. Çıktım, çantamı aldım. Etrafımdakilerin geçmiş olsun dilekleriyle uğurlandım. Merdivenlerden inip binanın dışına çıktım ve bir sürprizle karşılaştım. Aysel ve Örsan oradaydı. O geç vakitte sokağa çıkma yasağını Örsan'ın gazeteci kartıyla aşarak oraya kadar gelebilmişlerdi. Üstelik yasak zamanında çalışma izni olan bir taksi de bulmuşlardı. Orada bekleyen daha birçok kişi vardı. Onların geçmiş olsunlarına, darısı başınıza diyerek ayrıldık, evlerimize gittik. Bu sonuç tabii benim için çok iyi bir sonuçtu ama bunda rol oynayan etken acaba neydi? Benim o zamanki izlenimlerime göre sıkı yönetim mahkemelerinin o sıradaki genel tutumları öyleydi. O mahkemelerin savcılarına yapılan ihbarların haddi hesabı yoktu. O ihbarların büyük kısmı da iktidar partisinin mensuplarından veya destekçilerinden geliyordu. Zaten parti sözcülerinin meydanlardan ve radyodan yaptıkları konuşmalarda vatandaşlara yaptıkları çağrıların konularından biri oydu. Diyorlardı ki, iktidarı yıpratmak için bozguncu hareketler düzenleyenler var. Onları gördüğünüzde haklarında bilgi edinin, polise bildirin. O telkini benimseyerek harekete geçenler az değildi. Bunu kendi özel sorunlarını çözmek için fırsat sayanlar bile vardı. Mesela oturdukları apartmandaki veya mahallelerindeki komşularından beğenmediklerini şöyle şöyle yapıyor diye polise şikayet edenler veya çalıştıkları kurumdaki mesleki rakipleri hakkında ihbar mektubu gönderenler. Bu hareketlenme ister sivil olsun ister asker, mesleklerini doğru dürüst icra etmek isteyen savcıları, hakimleri ciddi olarak rahatsız ediyordu. Adam bir gün geliyor, yapamam diyor. CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün tahkikat encümeni kurulmasıyla ilgili görüşmeler sırasında hakimler ve savcıların tutumuyla ilgili olarak söylediği sözler vardı. Sıkı yönetim mahkemelerinin bulunduğu Efkaf apartmanındaki gerek koridor sohbetlerinde gerek mahkeme salonunda edindiğim izlenimler bana o sözleri hatırlatmıştı. Şöyle demişti İsmet İnönü 18 Nisan 1960 günü meclis kürsüsünden: hükümetin daha önce 1956 yılında hakimler ve savcıları emekliye ayırma yetkisini Adalet Bakanı'na veren kanunun sonuçlarına değinerek, ne yaparsanız yapın, hakime budur budur diyorsunuz. Nihayet adam bir saat sonra emekliye ayrılacağını bildiği halde nihayet bir gün geliyor, yapamam diyor. Yani tüm insanlar gibi savcılar ve hakimlerin de üzerlerindeki baskıya tahammül etmelerinin bir sınırı olduğunu hatırlatmıştı İnönü. İktidarın baskıları arttırıcı önlemlerinin de artık o sınırı aşma noktasına geldiğini belirterek. Benim de o 7 Mayıs 1960 günü sıkı yönetim mahkemesi binasının banklarında oturup koridorlarında dolaşırken ve oradakilerle merhabalaşırken edindiğim izlenimler öyleydi. 1960 yılının Mayıs ayında artık ister sivil olsunlar, ister askeri hakimlerin ve savcıların tahammül sınırlarının zorlandığını ve kendilerinden beklenenlere yapamam diyecek hale geldiği kanısına varmıştım. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 116.